Bismillahirrahmanirrahim. Bir Müslüman cemiyet meydana getirmek lazım dedik. Ve cemiyet ya da cemaat diyelim. Bunun sebepleri üzerinde durduk. Şimdi İslam cemiyeti bir ırka dayalı bir cemiyet mi olacak? Sınıf esasına dayalı bir cemiyet mi olacak? Elbette ki ikisi de değil. Allah Resulü'nün meydana getirmiş olduğu cemiyet ya da İslam medeniyeti bir Arap medeniyeti değildi, bir Arap cemiyeti de değildi. Selman Farisi Arap değildir ama Peygamberimiz Selman Ehl-i Beytimizdendir der, ailemizdendir der. Allah Resulü'nün meydana getirmiş olduğu cemiyet ve medeniyet bir ırka dayalı medeniyet olmadığı gibi bir sınıfa dayalı medeniyet de değildi. Dolayısıyla evet, bir Müslüman cemiyet kurulacak, bir İslam cemiyeti, bir İslam medeniyeti kurulacak ama bunun esası ne olacak? Bunun esası bir ırk olmayacak. İslam medeniyeti dışındaki diğer medeniyetlere bakalım. Mesela bir Roma medeniyetine bakarsak, Roma İmparatorluğu'nda asıl olan şey ırktır ve köleler sınıfı ile eşraf sınıfı vardır. Bir sınıf temeline dayanmıştır. Yani başka ırktan olanlar hem aşağılanmıştır, onlara çok bir yetki verilmemiştir, hem de bir kısmı eşraf, bir kısmı ise halk kesimi, bir kısmı da köleler şeklinde sınıf esasına dayalı bir medeniyet kurmuşlardır. Britanya İmparatorluğu deseniz o da öyle. İngiltere, orada da yine aynı şekilde sınıf esasına dayalı bir imparatorluk kuruldu. İngiliz milletinin üstünlüğüne dayalı bir imparatorluk. Şeye bakarsanız Sovyetler Birliği zamanına sosyalist toplumlarda da yine sınıf esasına dayalı. Yani aslında sınıfı kaldırmak iddiasındaydılar. Başka sınıflara karşı bir kin ve nefret. Yani insani esaslara dayalı bir medeniyet meydana getiremediler. Kapitalist toplumlara tepki olarak doğduğu için sosyalizm, kapitalist toplumlarda sermaye sahipleri ön plandaydı. Sosyalist toplumlarda da proletarya ön plana çıkarılmak istenildi. Ama sonra o da olmadı. Pek bir farkları kalmadı kapitalistlerden. Onlarda da sonuçta yine zenginler oluştu. Zaten daha hep her zaman da vardı. Bir kısmı 150 ruble, 300 ruble maaş alırken bir kısmı 100 bin rubleye kadar çıktı. Komünist Partisi üyeleri 100 bin rubleye kadar maaş almaya başladılar. Demek ki onlarda da sınıf kalkmadı ve sınıf esasına dayalı bir nizam meydana getirildi. Karşı sınıflara kin ve nefret beslenildi. Kine dayalı, nefrete dayalı bir medeniyet kurulmuş oldu. İslam medeniyeti gibi insana dayalı, insani değerlere dayalı bir medeniyet dünyada mevcut değil. Demek ki tevhid hakim olduğu zaman ırkçılık kalmıyor. Irkçılık yok ediliyor. Zengine zenginliğinden dolayı hürmet edenin dininin üçte ikisi gider buyuruyor Peygamberimiz. Dolayısıyla sınıf esasına da dayalı olamaz İslam medeniyeti. Yani ırkçılığa çağıran bizden değil, bu uğurda savaşan bizden değil, bu uğurda ölen bizden değil buyuruyor. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayan Arap'a üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. Hepiniz bir erkek ve bir dişiden, Adem ile Havva'dan yaratıldınız buyuruluyor. Dolayısıyla İslam'ın hakim olduğu bir medeniyette ırk esasına dayalı olamaz. Sınıf esasına dayalı da olamaz. Çünkü İslam bir kere sermayenin birkaç kişinin elinde toplanmasına müsaade etmiyor. Dev zenginlerin oluşmasına da müsaade etmiyor. Ve zekatla onların mallarını azaltıyor. Bazı kazanç yollarını haram kabul ediyor. İzin vermiyor. Böylece süper zenginlerin çıkmasına da müsaade etmemiş oluyor. Ve bir sınıfın da meydana gelmesine müsaade etmiyor. Camide fakir zengin bir arada namaz kılıyor. Cumhurbaşkanıyla, halifeyle bir çöpçü bir arada namaz kılıyor. Hac yaparken de aynı şekilde çöpçüyle reis-i cumhur bir arada, belli bile değil kim reis-i cumhurdur, kim çöpçüdür belli bile olmaz. Hepsi ihrama bürünüyorlar. Dolayısıyla İslam bütünüyle sınıfı kaldırıyor. Ama eğer bugün bazı cemaatlerde de hakikaten böyle bir sınıf ayrımı olmuş ise, doktorlar bir arada, mühendisler bir arada, öğretmenler bir arada, zenginler daha doğrusu bir arada, fakirler bir arada sohbet yapıyorlarsa, oturup sohbet ediyorlarsa, bir sınıf meydana getiriyorlarsa, bu onların kendi hatasıdır. İslam'a mal edilemez. İslam bunu reddediyor. İslam camide oldu bitti. 1400 yıldan beri fakirle zengin bir arada namaz kılmıştır. İslam böyle bir ayrımı kabul etmiyor. Dolayısıyla İslam medeniyetinde ne bir ırka dayalı ne de bir sınıfa dayalı medeniyet olduğu iddia edilemez. İslam her ikisini de reddetmiştir. Ve böyle bir ümmetiz. O halde Müslüman bir cemaat meydana getirdiğimiz zaman da bu esaslar üzerine getirmek zorundayız. Ne ırkçılık yapabiliriz ne de sınıf esasına dayandırabiliriz. Yani sonuçta madem ki ümmet olduğumuzda bunlar olmayacak, sınıf veya ırk esasına dayalı olmayacaksa, o halde cemaat içerisinde de sınıf veya ırk esasına dayalı bir yapılanma olamaz. Bundan sonra yazarımız cihat konusuna temas ediyor ve İbn-i Kayyım Cevzi'den bir özet almış. Cihadın aşamaları, hangi aşamalarla? Allah Azze ve Celle evvela peygamberimizi oku dedi. Peygamber olmuş oldu. Vahyin gelmesiyle peygamber oldu. Henüz daha anlatmakla emrolunmamıştı. Sonra Allah Azze ve Celle ya eyyuhel müddessir kum fe enzir. Kalk uyar dedi. Anlat dedi. O zaman Resul olmuş oldu. İkra ile Nebi olmuştu. Kalk uyar ayetiyle de Resul olmuş oldu. Allah Resul anlatmaya başladı. Sonra ve enzir aşiretekel akrabin buyuruldu. En yakın akrabalarını uyar dedi Allah Azze ve Celle. Efendimiz onu yaptı. Sonra yapılan saldırılara karşı misillemeye izin verilmedi. Sabır emredildi Mekke'de. Tebliğ ve sabır emredildi. Medine'de saldırıya uğradığınız zaman cevap verebilirsiniz denildi. Saldırıya uğradığımızda sadece cevap verme, yani savunma cihadına müsaade edildi. Daha sonrasında ise Allah Azze ve Celle bütün dünyada din hakim olana kadar cihadı emretti. Demek ki bu şekilde kademe kademe bir emrin olduğunu görüyoruz. Ve bütün dünyada İslam'ın hakimiyeti gerçekleşinceye kadar cihat emredildiği zaman, o zaman insanlar birkaç kısma ayrılmış oldular. Bir kısmıyla anlaşma yaptı Müslümanlar, anlaşmalı olduklarımız. Bir kısmıyla anlaşma olmadı, savaş halinde olduk, savaş halinde olduklarımız. Bir kısmı da bizim vatanımızda yaşayan ehli kitap gibi zimmiler. Onlar da bize hıyanet etmemek şartıyla, belli bir cizye ödemek şartıyla rahat rahat yaşayabileceklerdi. Demek ki bu şekilde kademelerle Allah Azze ve Celle dinini hakim kılmanın yolunu bize gösterdi. Münafıklar vardı tabi bu arada. Münafıklara karşı da Efendimizin tavrı nasıldı? Genellikle onların yüzüne vurmuyordu. Onların İslam toplumu içinde tutmaya çalışıyordu. Belki içinden bazıları anlar diye. Çünkü onlar İslam'a karşı alenen cephe almamışlar. İslam da onlara karşı aleni cephe almadı. Fakat onlara karşı gerek Kur'an gerekse Efendimiz sürekli Müslümanları, samimi insanları uyarmıştır. Kur'an-ı Kerim'de mesela Münafıkun suresi bile var. Onların sıfatların, vasıflarını anlatan ayetler var. Demek ki münafıklar olacaktır. Onlara karşı da Müslümanların tavrı onları tanımak, onlara karşı dikkatli olmak, bir samimi insanların birbirini onlara karşı uyarması, onların fitne çıkartma ihtimallerine karşı dikkatli olmak, fitne çıkarıyorsa münafık olma ihtimali vardır. Ya cahildir ya münafıktır. Bunlara karşı dikkatli olundu. Ama genellikle idare edildiler. Fakat mesela bir seferinde Peygamberimiz tek tek isimlerini saydı. Sen. Siz dedi münafıksınız. Ve Huzeyfe'ye de bütün münafıkların isimlerini verdi. Efendimiz ölümüne yakın Huzeyfe'ye öğretti münafıkların kimler olduğunu. Ta ki kendinden sonra o daha çok yaşayacak ve hem de sır tutmayı çok iyi bilen birisiydi. Halifelere yardımcı olsun. Halifelere münafıklar hakkında bilgi versin. Bu adam münafıktır. Dikkatli olun desin gerektiği zaman. O maksatla Efendimiz münafıkların isimlerini ona öğretti. Allah Resulü yani onları hepsini idam da edebilirdi. Gücü de yeterdi ama bunu yapmadı. Bu şekilde davranmasının sebebi kafirler der ki eğer Efendimiz münafıkları idam etse aslında bunlar kafir ama herkes öyle bilmiyor. Onları idam etse bu sefer diyecekler ki kalbinde maraz olanlar da kafirler de diyecek ki Muhammed kendi adamlarını öldürüyor. Kimse bilmeyecek aslında o bizden değil. Ama bizden görünüyor. Camide beraber namaz kılıyor bizimle. Yani bunların tabi reisi vardı değil mi? Abdullah İbni Übey İbni Selül. Onun da bir oğlu var. Onun da adı Abdullah'tır. O çok samimi bir Müslümandı. Fakat babası bir münafıkların reisiydi. Hatta onu öldürmek istedi Hazreti Ömer. Hatta oğlu Abdullah bile babasını öldürmek istediği zaman Efendimiz onu öldürmek isteyenlere demişti ki Muhammed kendi adamını öldürüyor mu desinler. Efendimizin burada mükemmel bir siyaset izlediğini görüyoruz yani. Yani yanlış anlar insanlar. Bilmezler yani bu aslında bir münafık. Hani bize zararı da yok. Hani bize zarar yok derken zarar olmaz olur mu? Olur da. Fakat bir şey yapamıyor. Yani İslam toplumunda eli kolu bağlı bir şey yapamıyor yani aslında. Dolayısıyla Efendimiz onu bildiği için muhafaza ediyor. Zaten yarın ölüp gidecek. Kurtulacağız. Ve zaten münafık her zaman olacak. Yani hani bugün hani ölecek ama yarın gene başkaları münafıklık yapacaklar. Bize münafıkları kendi içimizde tutup ama kontrol altında tutmak. Yoksa bunları tamamen dışladığınız zaman alenen kafir olacak ve karşı cepheye geçecekler. Tehlikeli de olabilecekler. Daha fazla tehlikeli olabilecekler. Yani şimdi münafık oldukları için şu açık tavır koyamıyorlar. Ama kafir olurlarsa alenen o zaman tamamen karşımıza geçecekler. Efendimizin onlara karşı siyaseti de buydu. Ve bu din pratiktir ve hareketlidir ve aynı zamanda da esnektir. Fakat bazı insanlar dinin adeta hareketsiz olduğuna mı inanıyorlar? Pratik olmadığına mı inanıyorlar? Ne inanıyorlarsa bunlar sadece İslam'ın tebliğ olduğunu zannediyorlar ve İslam'da savaşın da sadece savunma savaşı olduğunu iddia ediyorlar. Halbuki İslam pratik bir dindir, hareketli bir dindir ve bütün dünyada İslam'ın hakimiyetini Allah emretmiştir. Yani Müslümanlara gösterilen hedef budur. Tüm dünyada İslam'ın hakimiyeti, herkesin Müslüman olması değil, İslam'ın hakimiyetinin sağlanması. Şimdi bir din ki bütün dünyayı hedef olarak gösteriyor ve bunu sadece tebliğ ile ya da bildiri dağıtmakla yapması mümkün müdür? İslam ne baskı yapıyor, dinde zorlama yapıyor ve ne de sadece bildiriyle yetiniyor. Bir cemiyet meydana getiriyor, cihadı da emrediyor ve Allah Resulü ordu komutanlarına verdiği talimat şöyleydi: gidin o millete İslam'ı anlatın, kabul ederlerse ne âlâ, etmezlerse onlara cizye teklif edin. Kabul ederlerse tamam, etmezlerse savaşın. Yani ya İslam ya savaş demiyor. Ya İslam ya cizye. Olmazsa savaş. Bundan anlıyoruz ki İslam'ın savaşı onları zorla Müslüman yapmak için değil. Çünkü cizyeyi kabul etmiş. Yani dinde zorlama yoktur ayetine uygun bir tavır bu. Ki zaten cizyeyi de Kur'an-ı Kerim emrediyor. Kendi elleriyle hor ve hakir bir şekilde cizye verinceye kadar onlarla savaşın. Demek ki ya İslam'a girecek ya cizye verecek, yoksa savaş. Arada cizyenin olması dinde zorlama olmadığının bir delilidir. Cizye olmasaydı o zaman ya İslam ya savaş deseydik dinde zorlama olmuş olurdu. Peki İslam'da savunma savaşı vardır, savunma cihadı vardır, taarruz yoktur diyenler, bunlar neden böyle söylüyorlar? Eziklik içerisindeler. Batının maddi gücü karşısında ezilmiş Müslümanlar, aşağılık kompleksine kapılmış Müslümanlar bunlar. Bunlar akılları sıra İslam'ı cici göstermeye çalışıyorlar. Akılları sıra İslam'da yani taarruz yoktur diyerek İslam'ı daha böyle hoş gösterdiklerini zannediyorlar. Halbuki İslam'ın taarruz etmemesi aslında çirkinliktir. Eğer böyle bir şey olsaydı bu İslam için çirkinlik olurdu. Neden? Çünkü dünyada bu kadar batıl düzenler var, insanları kafirleştiriyor, fasıklaştırıyor ve İslam bunlara sessiz kalırsa o zaman oraların insanları yarın kıyamet gününde demezler mi? Neden bizim oralara gelmediniz? Başımızdaki bu diktatör sistemleri devirmediniz, bize hakikatleri anlatmadınız, tebliğ bize yapmadınız, İslam'ı ulaştırmadınız demezler mi? Nasıl ki Allah'ın helaki bazı kavimlere yok etmesi rahmettir, azap gibi görünüyor ama onlara azaptır, ama sonraki nesiller için rahmettir. Sonraki nesiller onun sayesinde yeni bir nesil geliyor, onlar helak ediliyor, o kafirlerin kökü kurutuluyor, yeni bir nesil geliyor, peygambere iman edenler kurtarılıyor, onların nesli çoğalıyor ve böylece yeni nesiller Müslüman oluyor, ahireti kazanıyor. Dünyadayken de medenice yaşıyor, ahirette de cennetlik olmuş oluyor. Bu bir rahmet değil midir? Nasıl ki Allah'ın helak etmesi rahmettir, Aynı şekilde İslam'ın taarruz etmesi de bir rahmettir. O toplumların kurtuluşu için lazımdır. İslam'da taarruzun caiz olmasının sebebi, o diktatör sistemleri devirmek, insanları özgürleştirmek içindir. Ondan sonra dine zorlama yoktur. İster Müslüman olurlar, ister olmazlar. O diktatör sistemler devrilir, insanlar özgürleşir, ondan sonra herkes kendi kararını kendi verir. Kimseyi İslam zorlamaz. Zaten zorladığınız zaman ne olur? Adam kafirken münafık olmuş olur. Korkusundan, sizden gibi görünecek. Kafirken münafık olacak. Münafık daha kötüdür kafirden. Kafirler cehennemin ikinci tabakası, üçüncü tabakası, dördüncü tabakasında iken münafık en altındadır. Çünkü Allah münafıklardan nefret etmektedir. Şahsiyetsiz adamlardır çünkü münafıklar. Şahsiyetsizdirler. İkiyüzlüdürler. O yüzden Allah onları cehennemin en altına koyacaktır. Şimdi dinde zorlama olduğu zaman, o zaman insanları münafık yapmış oluruz. Dolayısıyla İslam bunu istemiyor. Düşünsün, taşınsın, kendi kararını kendi versin istiyor. Dinde zorlama yok, doğru. Ama o batıl düzenleri zorlama var. Dinde zorlama yok. O batıl düzenler yıkılmalı ki oraların insanları özgürleşmeli, kendi kararını kendi vermeli. Şimdi İslam'ın taarruzunu Amerika'nın taarruzuna benzetiyorlar. Sovyetlerin taarruzuna benzetiyorlar. O yüzden yani İslam'da da taarruz vardır dersek onlara benzemiş olur. Dolayısıyla insanlar kınar. Hani onlar öyle, hani İslam'da mı böyle derler. O yüzden biz İslam'daki savaşı savunma cihadı olarak anlayalım diyorlar. Bir din bütün dünyada hakimiyeti emrediyor, yeryüzünü hedef olarak gösteriyor ve bunu yalnız savunmayla yapacak, öyle mi? Ve eğer Peygamberimiz yalnız savunma yaptıysa, hadi haklısınız diyelim. Peygamberimiz taarruz etmedi mi Mekke'ye? Mekkeliler evinde oturuyor, haberleri bile yoktu. Etraflarını çevirdi, ondan sonra onlara haber etti, dedik etrafını çevrildi, teslim oldu, kimse ölmesin. Öyle de oldu zaten. Kan dökmeden girmek istedi Peygamberimiz. Onlar haberleri bile yoktu, evlerinde oturuyorlardı. Yani diyelim ki mesela Bedir'de hani geldiler, hani bir hesaplı kitaplı olmasa da bir savaş oldu, hani onlar başlattı diyelim. Hadi Uhud'da diyelim ki öyle, hani onlar geldiler. Tamam. Hadi Hendek'te öyle, hani onlar geldiler. Tamam. Diyelim ki bunlarda savunma var. Ama Hayber'in fethini nereye koyacaksınız? Mekke'nin fethini nereye koyacaksınız? Ve sonra sahabeler, sahabe döneminde, halifeler döneminde ta İstanbul'a kadar sefer yapılmış. Bunu nereye koyacaksınız? Şu bulunduğumuz topraklar evvelden kimlerin elindeydi? Rumların, Bizans'ın elindeydi. Diyarı Rum'du buraların adı. Şimdi biz Müslümanız. Buralara kadar gelmeseydiler Müslümanlar, biz bugün kafir olacaktık. Buralara kadar geldiler Müslümanlar. Ama zorlamadılar. Dini getirdiler. Anlattılar. Atalarımız da Müslüman oldular. Dinde zorlamadılar. Yani ikisi karışıyor birbirine. Hani taarruz olunca sanki dinde zorlama olurmuş gibi. Alakası yok. O batıl düzenlerin yıkılması sağlanıyor sadece. İnsanların karar verebilmesi, özgürleşmesi sağlanıyor sadece. Hadise bundan ibarettir. Dolayısıyla İslam'ı cici göstermeye kalkanlar, İslam zaten güzeldir, senin güzelleştirmene ihtiyacı yoktur. Ve eğer İslam yalnız savunma cihadı olsa idi, İslam'da yalnız savunma cihadı olsa idi, vallahi bu İslam için bir çirkinlik olurdu. Yeryüzünde adaleti tesis etmesi İslam'a yakışan budur. İnsanlara İslam'ı götürmesi, o insanların küfürden, şirkten kurtarılması İslam'a yakışan budur. Şerefli, asil bir din insanlara götürür, doğruları anlatır. Evinde oturmaz. Hep saldırı mı bekleyeceğiz yani? Saldırsınlar, karşılık verelim. Saldırsınlar, karşılık verelim. Yerimizden kımıldamayalım. Böyle bir şey mantıklı mıdır? Ve tarihimize bakalım. Yani bugün böyle Batı medeniyetinin baskısı altında eziklik duyan, aşağılık kompleksine kapılmış, imani bir gurura sahip olmayan Müslümanlar bunları söylüyorlar. Bakalım tarihe, bizim güçlü olduğumuz asırlardaki Müslümanlar böyle konuşuyor muydu? 1400 yıldan beri sahabe döneminde, tabi'in döneminde, tebe-i tabi'in döneminde, ta Osmanlı'nın son zamanına kadar Müslümanlarda bu fikir var mıydı? İslam yalnız savunma cihadıdır diye bir fikir var mıydı? Bütün sahabe-i kiram dünyanın ta öbür ucuna kadar İslam'ı götürmeliyiz demiyor muydu? İran'a kadar gelmedi mi? İstanbul'a kadar gelmedi mi? Savunmaysa o zaman ne işi var Ebu Eyyub el-Ensari'nin İstanbul'da? Mezarı niye İstanbul'da? Madem İslam'da savunma cihadı varmış, taarruz yokmuş. Efendimizin talebesi bunlar. Sahabi İstanbul'da mezarı. O zaman ne işi var İstanbul'da? Hem sen övünüyorsun Fatih Sultan Mehmet, Yıldırım Beyazıt, Kanuni falan, Osmanlı diyorsun. Ondan sonra da savunma cihadı. Osmanlı savunma mı yaptı? Fetihler mi yaptı? Böyle şey mi olur? Bir din yeryüzünde adaleti tesis etmekle görevlidir. Allah'ın dini ise eğer, hak din görevi budur. O insanlar İslam'ı nasıl, kimden öğrenecekler biz oraya gitmezsek? Efendim, işte orduyla gitmeyelim de İslam davetçileriyle gidelim, tebliğ edelim. Bırakmaz ki. Bırakır mı adam senin alimlerin gitsin orada faaliyet yapsın, anlatsın? Bırakır mı sanıyorsun? Bir yere kadar bırakır. Zayıfsan, 3-5 kişiysen seslenmez. Sayı biraz çoğaldı mı izin vermez. Neden izin versin ki? Kendi saltanatının altını oyuyorsun sen. Sen onlara gidip diyorsun ki la ilahe illallah deyin. Allah'a itaat edin, başınızdakilere itaat etmeyin. Dediğin zaman adam buna müsaade eder mi? İslam bu değil midir? La ilahe illallah değil midir? İslam la ilahe illallah'tır. Dolayısıyla siz bunu söylediğinizde o batıl düzenlerin altını oyuyorsunuz. Allah'ın dediği olacak, insanların dediği olmayacak demiş oluyorsunuz. O zaman o batıl düzenlerin altını oyuyorsunuz. Buna müsaade eder mi? Sen oraya orduyla gitmedikten sonra sana bunu anlatmana müsaade eder mi? Gel benim altımı oy der mi sana? Onun için orduyla gitmek zorunluluğu vardı. O yüzden orduyla gidiyordu Müslümanlar tarih boyunca. Elbette ki şerefli bir din yeryüzünde insanları şerefli hale getirmeye çalışır. Kula kulluğu engeller. Gelin Allah'a kul olun, kula kulluk yapmayın der. Elbette ki bunu yapacak. Elbette ki emperyalistlere karşı mücadele edecek. Yani biz İslam'da taarruz vardır dersek Amerika'ya benzemiş oluruz. İsrail'e, Sovyetlere, Rusya'ya, neyse işte İngiltere'ye benzemiş oluruz. O halde bunu demeyelim. Mübarek sen karıştırıyorsun İslam'ın taarruzu ile Amerika'nın taarruzunu karıştırıyorsun. İslam'ınki bir fetihtir, onlarınki bir işgaldir. Çünkü Müslümanlar kendilerini hakim kılmak için savaşmazlar. Müslümanlar Oraları sömürmek için savaşmazlar. Onlarınsa savaşma gayesi odur. Onlarınki işgaldir. Onlar kendilerini hakim kılmaya, kendi nizamlarını hakim kılmaya ve oraları sömürmeye gelirler. Müslümanlar ise Allah'ı hakim kılmaya giderler. Kendilerini hakim kılmaya gitmezler. Bu az bir fark mıdır? Kafası çalışan için hiç de az bir fark değildir. Taban tabana zıttır, çok farklıdır. Dolayısıyla nasıl olur? Yani bu fark yeter zaten. İslam, Müslüman İslam'ı hakim kılmaya gidiyor. Kendini hakim kılmaya gitmiyor. Oraları sömürmeye de gitmiyor. Siz İslam'daki taarruz cihadının sebebini anlamamışsınız. Ondan dolayı savunma cihadıdır diyorsunuz. Aşağılık kompleksi içerisinde konuşuyorsunuz. İmani bir gurura sahip değilsiniz. İman etmişseniz üstün olanlar sizlersiniz. Ama o gururu kaybetmiş olanlar İslam'ı, İslam'da taarruzun olmadığını, İslam'da rejimin olmadığını vesaire böyle bir takım hükümleri inkar ederek mürteddin öldürülmeyeceğini, böyle bir takım hükümleri inkar ederek İslam'ı yani daha böyle hoş hale getirdiklerini düşünüyorlar. Halbuki İslam'ı bozmuş oluyorlar. Neden acaba İslam'da taarruz var? Onu anlayacağını, neden acaba rejim var? Neden mürtet öldürülür? Anlayacağını, buna kafa yoracağını, onu inkar etme yolunu tercih ediyor. Bu insanlar, bu aşağılık kompleksine kapılanlar, bundan 300 sene, 400 sene evvel dünyaya gelselerdi, böyle konuşmazlardı. İslam'ın hakimiyeti, İslam medeniyeti içerisinde, İslam'ın güçlü olduğu asırlarda dünyaya gelselerdi, böyle konuşmazlardı. Tabi derlerdi, elbette ki İslam haktır, bütün dünyaya götürmeliyiz. Önüne deniz çıktığı zaman, bizim eski padişahlarımız, okyanus önüne çıktığında, şu okyanus önüme çıkmasaydı ey Rabbim, senin dinini ta ötelere götürecektim. Ama şimdilik imkanım yok, okyanusu geçemiyorum, diyorlardı. Yani imanın kuvvetli olduğu ve de madden de kuvvetli olduğumuz, medeniyetimizin güçlü olduğu zamanlarda aşağılık kompleksi yoktu bizden ve böylesi yorumlara ihtiyaç duymuyorduk. Elbette İslam üstündür, oraya getireceğiz, götüreceğiz diyorduk. Çekinmiyorduk. Ne zaman ki madden mağlup olduk, tabii ondan evvel manen, yani tevhidi unuttuğumuz için madden mağlubiyet de sonra geldi. Ondan sonra böyle yorumlar çoğalmaya başladı. İslam'da yani savaşın meşru olması, onlar dinde zorlamak için değil, ama İslam onlara şunu söyler: Müslüman olmayabilirsiniz, fakat İslam'a da savaş açamazsınız. İslam'ın hakimiyetini kabul edersiniz ama kendi dininize göre yaşamak istiyorsanız yaşayın, sonra cehenneme gireceksiniz. Bu dünyada biz karışmıyoruz. Allah bize öyle emrediyor. Bu dünyada size karışamayız. Ama Allah size sonra hesabını soracak. Bu dünyada biz karışmayacağız. Ama İslam'a da savaş açamazsınız. Şu bölgede bizim dediğimiz olur diyemezsiniz. Neden? Ya İslam, ya cizye, ya savaş. Cizye var arada. Cizyenin manası ne? İslam'ın hakimiyetini kabul ediyor, bize vergi ödüyor. Bu ne demek? Ben İslam'ın hakimiyetini kabul ediyorum, ona karşı da savaşmayacağım, onun kontrolünde ben kendi dinime göre yaşayacağım. Hıyanet etmeyeceğim, arkadan vurmayacağım, İslam'la savaşmayacağım ama bana karışmayın, ben böyle yaşamak istiyorum. İslam ona bir şey demiyor. Neden Allah bütün dünyayı hedef gösteriyor? Dünyanın hiçbir bölgesinde küfür hakim olamaz. Kafirler her yerde olabilir, hakimiyetleri olamaz. Neden? Neden olacak? Dünya Allah'ın da onun için. Bu gayet doğal değil mi? Dünya Allah'ınsa Allah'ın dediği olmalı her tarafta. Ama dünya imtihan yeri olduğu için aynı zamanda onu zorlayamazsın. Zorlayamazsın. Çünkü imtihan dünyasıdır. Ama dünya Allah'ın olduğu için her tarafta hakimiyet, Allah'ın hakimiyeti olmalıdır. Bu da Allah'ın hakkıdır. Çünkü bütün diktatör sistemler kendi hakimiyetlerini sürdürebilmek için böyle yapmak, yani İslam davetçilerini engellemek zorundadırlar. Sadece siz bulunduğunuz yerde tebliğ faaliyetleri yapmakla oralara ulaşamazsınız. Bu şekilde dünyaya ulaşmanız milyon senede gerçekleşmez. Halbuki Efendimiz'e bakıyoruz, son 5-6 senelik hayatında 5-6 tane Türkiye'yi fethetmiş. Yani bunlar neyi gösteriyor? Demek ki bu din sadece bildiri yayınlamaz, manifesto yayınlamaz. Bu din sadece gelin Allah'tan başka ilah yoktur deyin demez. Çünkü yeryüzü Allah'ındır. Bazıları bunu engellemek isterse onlara karşı güç kullanır. İslam devleti onlara karşı güç kullanır. Bu olur olmaz orayı burayı bombalamak manasına değil. Bu İslam devletinin yapacağı bir şeydir. Bu ferdin yapacağı bir şey değil. Fert tebliğ yapar, cemaat tebliğ yapar, adam öldürmez. Ama İslam devleti savaşır. Ve fıkıh kitaplarımızda halifenin görevlerinden birisi de cihat ilan etmektir der. Farz-ı kifaye olarak, hatta onun üzerine farz-ı ayn dahi olur. Yani Müslümanlar yeryüzünde onlar bize saldırmasalar bile, diyelim ki kafirler saldırmıyor, korkuyorlar, saldırmıyorlar. Ama bugün saldırmıyor, yarın saldırmayacak demek değil. Bir kere bunu düşünmek lazım. Bugün saldırmıyorsa, mesela diyelim ki dün saldırmadıysa, mesela 1600'lü yıllarda, 1500'lerde mesela saldıramıyorlardı bize. Osmanlı almış başını gidiyordu fatihler zamanı 1450'lerde. Saldıramıyorlardı ama sonra saldırmadılar mı? Ne zaman ki gücümüzü kaybettik, saldırdılar. Gördün mü bak? Ya demek ki bugün saldırmayan hiç saldırmaz demek değil. Meselenin bu boyutunu da hesaba katmak lazım. Nasılsa saldıracak yani ileride güçlendiği zaman. Bunu da İslam hesaba katıyor. Diyelim ki saldırmadılar, İleride saldırabilirler. Diyelim ki ileride de saldırmadılar, saldırmayacaklar. Mesela saldırmayacaklar. Bunu bilsek dahi biz yine de oradaki insanların tevhidi duyması için, İslam'ı duyması için oraya gitmek zorundayız. Ve de o bölgede, o topraklarda Allah'ın hakimiyetini sağlamak zorundayız. Allah öyle emrediyor. Dünya benimdir diyor. Her tarafta benim dediğim olmalı. Ama insanlar Müslüman olmayabilir. Sonra hesabını soracağım. Çünkü dünya imtihan dünyasıdır. Karışmayın. Karışmayın. İmtihan dünyasıdır. Kendisi karar verecek, düşünecek, taşınacak, kararını verecek. Karışmayın. Ama oraya İslam'ı götürün ve o topraklarda İslam'ı hakim kılın. Dinde zorlama yok. Toprakta zorlama var. O topraklarda, topraklar Allah'ın toprağı. Allah'ın toprağı değil gibi sanki davranıyoruz yani. Böyle söyleyenler sanki toprak Allah'ın toprağı değilmiş gibi. Ya bu dünya Allah'ın dünyası değil mi? Ve bu onlar için de hayırdır. Bu bir rahmettir. O cahiller bataklık içinde yaşıyorlar. Karanlıklar içinde yaşıyorlar. Kendilerini aydınlıkta zannediyorlar. Gözleri alışmış karanlığa, yarasa gibi karanlıkta yaşıyorlar. Onlara İslam medeniyetini gösterdiğin zaman ve Allah size razı olsun der. Zaten demişler de tarih boyunca, dememişler mi? Biz mesela demiyor muyuz? İlk de Müslümanlar bu taraflara gelmiş, bizim atalarımız da Müslüman olmuş, biz de kafir olmaktan kurtulmuşuz. Allah razı olsun o buralara kadar gelen ordulardan, demiyor muyuz biz de? Gavur olsak bundan daha mı iyi olurdu? Yarınki onların da nesilleri böyle söyleyecek, onların da içinden Müslüman olanlar Allah razı olsun sizden diyecek, bizi karanlıktan kurtardınız. Ama anlatarak, zorlayarak değil. Ve bununla ilgili, yani Müslüman ordular, İslam orduları hangi maksatla giderler? Kula kulluğu kaldırmak maksadıyla giderler. Kendimize kul yapmak veya oraları sömürmek için değil. O zaman ne farkımız kalır? Yani bir diktatörü devirip kendimiz diktatör olursak ne farkımız kalır? Onların dediği olmasın, bizim dediğimiz olsun. O zaman ne farkımız kalır? O da insan, biz de insanız. Biz Allah'ın dediği olsun için gidiyorsak bir farkımız vardır. Çünkü Allah'ın dünyasıdır. Şimdi bununla ilgili Tirmizi rivayetinin Adı bin Hatem olayı anlatılıyor. Buradaki yazarımız almış. Kula kulluk nedir? Bunu anlatan bir olay. Peygamberimiz Mekke'yi fethettiği sırada Adı bin Hatem oradan kaçtı. Neyse ben kısa söylüyorum. Tekrar geldi. Peygamberimizle görüşmek, anlaşmak, bakacak duruma yani. Kabul ederse eder, etmesi geri dönüp gidecek. Geldi ve Efendimiz o sırada Tevbe suresinin 31. ayetini okuyordu insanlara. O da o anda içeriye girdi. Bu ayette buyurur ki ehli kitap hakkında Yahudi ve Hristiyanlar Allah'ı bırakıp alimlerini, rahiplerini ve Meryem oğlu İsa'yı Allah'tan başka Rab edindiler. Halbuki onlar da tek olan Allah'a ibadetle emrolunmuşlardı. Bu ayet okurken içeriye girdi. İtiraz etti. Dedi ki biz alimlerimize, rahiplerimize secde etmiyorduk ki, reislerimize, başımızdaki krallara biz secde etmiyorduk ki, neden Kur'an böyle söylüyor? Onlara ibadet ettiler diyor. Allah'a ibadet edeceklerini onlara ettiler. Onlar Rableştirdiler. Neden böyle söylüyor? Dediği zaman Peygamberimiz buyurdu ki o rahipleriniz, din adamlarınız ya da reisleriniz Allah'ın helallerini haram, haramlarını helal yapmadılar mı? Hükümleri değiştirmediler mi? Siz de onların helal dediğini helal, haram dediğini haram demediniz mi? Evet dedi Adi bin Hatem. Efendimiz buyurdu ki işte bu yaptığınız onlara ibadetin ta kendisidir. Onlara itaat etmeniz onlara ibadet etmenizdir. Allah bir şey söylüyor, sizin krallarınız, reisleriniz başka bir şey söylüyor ve siz de onlara itaat ediyorsunuz. İşte bu itaatiniz onlara ibadettir. Secde etmeniz gerekmez. Zaten ibadet Arapçada itaat demek zaten. Boyun eğmek demek. Kime itaat ediyorsan ona ibadet ediyorsun. Bu tabii günlük hayattaki şeyler için değil. Mesela bir patron işçisine bir emir verir, şunu getir, bunu götür filan. Bu gibi şeyler için değil. Allah'ın hükümlerine aykırı hüküm olduğu zaman. Yoksa bir baba da çocuğunla mesela bana bir su getir der. Bu tür emirler değil burada kasıt. Dünyevi işlerle ilgili talimatlar değil. Şunu getir, bunu götür, şunu yap falan, bunlar değil. Helaller ve haramlarla ilgili, Allah'ın yasaklarıyla, Allah'ın farzlarıyla ilgili. Allah bir şeyi farz kılmış, birisi onu yasaklayamaz. Başörtüsü gibi. Allah bir şeyi haram etmiş, birisi onu serbest edemez. İçki gibi, faiz gibi, kumar gibi. Eğer böyle bir şey olursa, bu durumda bunu yapan diktatör Rabliğini ilan etmiş olur. Yani bu dünyada Allah'ın dediği değil benim dediğim olur demiş olur. Bu kendinin Rab olduğunu ilan etmektir. Benim dediğim olacak demektir. Ona itaat eden de onun kulu olmuş olur. Ve o itaat de ona ibadet hükmündedir. İşte İslam orduları bunu engellemek için gelmişlerdir. Bunu anlatmışlardır. Dolayısıyla bu kendi hakimiyetimizi kurmak değil, kula kulluğu kaldırmaktır. Onları kula kulluktan kurtarırken kendimize kul yaparsak ne manası kalır? İslam bunu kabul etmez. Şimdi İslami mücadele neden Mekke'deyken böyle bir cihadı emretmedi de daha sonraya bıraktı? Mekke'de zaten Allah Resulü az çok konuşabiliyordu, anlatabiliyordu. Bazen gizli, bazen aleni anlatıyordu ve akrabaları, Haşimoğulları peygamberimizi koruyordu. Müslüman değillerdi ama aşiretçilik yaptıkları için peygamberimizi koruyorlardı. Dolayısıyla Allah Resulü orada aslında bayağı da serbest bir şekilde tebliğ faaliyetlerini yapabiliyordu. Şimdi bazı zorluklar olsa da, bazı zulümler olsa da, sıkıntılar olsa da sonuçta tebliğ yapabiliyordu. Bu durumda kılıç çekmenin ne alemi olabilir? O zaman insanlar sen dinde zorluyorsun derler. Zaten anlatmak için gelmiş din anlatabiliyorsa kılıç çekmenin de bir gereği de yok. Bir sebep bu. Yani Allah Resulü orada zaten tebliğ faaliyetleri yapabiliyordu. Dolayısıyla öyle bir ortamda da böyle bir merhaleye, kılıç merhalesine geçmen zaten doğru olmazdı. Efendimizin yani Mekke'de, daha doğrusu Allah Azze ve Celle'nin Mekke'de cihadı emretmemesinin, sabrı emretmesinin, tebliğ faaliyetleri yapın demesinin bir sebebi buydu. Bir sebebi de onları eğitmek için. Yani Müslümanlar eğitim almış oluyorlardı, sabrı öğreniyorlardı. Nefsi teskiye gerçekleşiyordu. Komutana itaati öğreniyorlardı. Zulümlere de sabretmeyi öğreniyorlardı. Pişiyorlardı. Ve çünkü Allah bunlara ileride devlet verecek, medeniyet kuracaklar. Olgunlaşmaları lazım, pişmeleri lazımdı. Yoksa böyle her türlü saldırıya karşı hemen silaha sarılan bir insan tipi meydana getirilseydi, o zaman bunlar yarın çok insan öldürürlerdi. çok insan öldürürlerdi. Peygamberimiz ve Allah Azze ve Celle böyle bir yöntem önermiyor. Böyle bir emir yok. Sabrı öğretiyor. Nefislerini tezkiye etmeyi öğretiyor. Allah için ezilmeyi öğreniyorlar. Sabretmeyi öğreniyorlar. Komutana itaat etmeyi öğreniyorlar. Bütün zulümlere rağmen komutan olan peygamber onlara diyor ki sabredeceksiniz. Tamam demeyi öğreniyorlar. Eğer bunu öğrenmeden yarın devlet kursalar, Medine'de devletlerini kurduklarında bunu öğrenmeden kurmuş olsalardı, güç ve kuvvet ellerine geçince herkesi keserlerdi. Olgunlaşmamış insanlar, güç ve kuvvet ellerine geçince, kendini bir şey zanneder, ölmeyecekmiş sanki, sanki Allah'a hesap vermeyecekmiş, sanki cehennem yokmuş gibi, kendi borusunu öttürmeye başlar. O zaman ne fark eder ha Ebu Cehil, ha o zaman Müslümanlardan böyle olanlar, ne fark eder? Ebu Cehil de benim dediğim olacak diyordu, bu da benim dediğim olacak derse, o zaman farkı ne yani? Demek ki bu bir ruhi eğitim de aynı zamanda. Mekke'deki sabır emri, cihadın emredilmemesi, tebliğin emredilmesi sadece, onları eğitmek maksadına dönüktü. İleriye hazırlamak içindi. Bir nefis terbiyesiydi ve aynı zamanda da irade terbiyesiydi. Onları sinirlerine hakim olmayı öğretmiş oluyordu. Çünkü mesela Seyyidina Ömer gibi bazılar çok sert yapılı. Yani Seyyidina Ömer mesela, yani Peygamberimiz azıcık müsaade etse kim bilir ne yapardı yani. Ama o bile itaat etmeyi öğrendi, öğrendi, öğrendi. Zaten Araplar oldu bitti, itaat bilmez bir toplumdular. Onlara itaatin öğretilmesi gerekiyordu. İsrailoğulları da öyle değil mi? Yahudiler İtaat bilmez bir toplumdular. Neden? Neden? Neden? Çünkü hiç kendi devletleri olmamıştı. Hep Firavun'un emri altında, Firavunların emri altında esarette yaşamışlardı. Esirler itaat ederler diyeceksiniz. Hayır, esirler itaat etmez. Esirler içinden küfrede küfrede itaat ederler. Bu itaat değildir. Gerçek itaat severek yapılan itaattır. Gerekliliğini anlayarak, bir mecburiyet olduğu için değil. Yani başka türlü yürümez hayat, başka türlü yürümez bu kadar iş. İtaat anlayışı olmazsa bu işler yürümez. Bunu anlamış insanın itaati gerçek itaattir. Yoksa silah zoruyla, dipçik zoruyla itaat, bu itaat değil. Mesela askerde de itaat var, değil mi? Ama hepsi korkusundan itaat eder. İçinden küfretse bile komutanına gene itaat eder. Bu gerçek itaat değil. İsrailoğullar da böyle itaat bilmezlerdi. Ancak Firavun'a itaat ediyorlardı korkularından. Firavun'a itaat eden İsrailoğulları Musa Aleyhisselam'a ne diyorlardı? Semi'ne ve asayne. İşittik seni ama isyan ediyoruz sana. Kabul etmiyoruz senin dediklerini. Siz dün Firavun'a bile itaat ediyordunuz, melunlar. Öyle değil mi? Dün sen, ha demek ki senin gibi alçaklara Firavun lazım demek ki. Demek ki boşuna sen Firavunların esiri olmamışsın. Demek Allah senin boşuna onları esir etmemiş. Demek sen layığını bulmuşsun. Demek ki sana ancak dipçik olursa itaat ediyorsun. Kılıcı görünce itaat ediyorsun. Demek ki Musa Aleyhisselam gibi güzel konuşan, şöyle olun, böyle olun, Allah böyle emrediyor, böyle yapalım arkadaşlar dediği zaman demek ki sana yaramıyor. Demek ki sen kılıç görünce itaat edeceksin yani. İşte aynen öyle. Böyle onların bir devletleri olmamıştı o zamana kadar. Firavunların esareti altında. Şimdi kendi devletleri olmayınca sistem, itaat falan bunlar da bilmiyorlar. Aynen öyle, Araplar da öyleydi. Devletleri yoktu. Mekke'dekiler devlet miydi? Yok. Aşiret. Bizans'ın devleti vardı, lideri vardı. İran'ın devleti vardı, lideri vardı. Yemen'in vardı, Habeşistan'ın vardı. Arapların yoktu. İşte bunlar aslında itaati öğrenmemişlerdi eskiden beri. Yani İbrahim Aleyhisselam'dan beri, İbrahim Aleyhisselam'la Peygamberimizin arası yaklaşık 25 asır. 2500 seneden beri bunlara peygamber gelmemiş ve bir devletleri de olmamış adam akıllı ve emir komutaya da alışmamışlar. Şimdi bunlara itaati öğretmeden, çünkü bunlar başıboşluğa alışmışlar. Bunların devlet olmamış ki kural koysun, kanun koysun, bunlar da itaat etmeyi öğrensin. Devlet olmayınca bunlar başıboşluğa alışmışlar. Bunlara itaati öğretmeden eğer Medine'ye götürseydi, bunlar orada her birisi bir alem olurlardı. Ama Allah Azze ve Celle önce Mekke'de onlara itaati öğretti. Ondan sonra onları Medine'ye götürdü. Onlar orada artık vali de olsalar, komutan da olsalar, lider ne diyorsa, Allah Resulü ne diyorsa ona itaat ettiler. Bu itaat aşamasından geçmeleri lazımdı. Yani bu bir hem nefis terbiyesi, çünkü bunlar özgürlüğe alışmış Arap insanı. Çöllerde kendi kendine şiir okuyor, geziyor, dolaşıyor. Başında ne bir lider var, ne bir emir veren var. Bekar adam gibi yani gezip dolaşıyorlardı. Şimdi bunlara bir onları bir hizaya sokmak lazımdı. Mekke'deyken cihadın emredilmemesinde bir sebep de buydu. İradelerini kullanmayı öğreniyorlar, lidere itaat etmeyi öğreniyorlar. Liderleri, Allah Resulü onlara sabredin diyor, onlar da sabretmeyi öğreniyorlar. İtaati de öğrenmiş oluyorlar bir taraftan. Yani hem sabrı öğreniyor, hem sinirine hakim olmayı öğreniyor, hem de itaati de öğreniyor. Çünkü Arap ne zaman itaat etmiş ki? Yani bunlara itaati öğretmeseydi Allah, bunlar da İsrailoğulları gibi Allah muhafaza bazen karşı gelebilirlerdi yani. Ama bunlar Mekke'deyken itaati öğrendiler ve sorun kalmadı. Ve bir sebep de Mekkeliler tabi özgür yaşamaya alışmışlar ve şereflerine, gururlarına çok düşkünler. Eğer kılıç çekseydi Peygamberimiz, artık bunlar inat ederlerdi. Yani senden korktuk diye mi biz Müslüman olacağız? Korkmuyorum da olmuyorum da derlerdi. Hazreti Ömer gibi adam korktuğundan Müslüman olmaz ki. Ölümü göze alırken olmaz. Halid bin Velid gibi adam. Zaten oldu bitti savaşçıydı Halid bin Velid. Yani bu tür insanlar korktuğu için Müslüman olmaz ki. Zaten korktuğu için olan zaten Müslüman da sayılmaz da. Yani mesela bu gibi insanlara tehdit etseniz bunlar daha çok tepki gösterirler. Bir sebep de bu idi. Bir sebep de eğer İslam Mekke'deyken cihadı emretseydi her evde kan dökülürdü. Çünkü her evde birisi Müslüman, birisi değil. Her evde olay olurdu, çatışmalar olurdu. Ondan sonra İslam'a leke gelirdi. İslam her evde işte birbirini öldürülmesine, ailenin birbirini öldürmesine sebep oldu. Ana baba birbirini öldürdü. Evlatla ana baba birbirini öldürdü. Gibi akrabalar birbirini öldürdü. İslam nasıl din? Kan döktü, kan dökülmesine sebep oldu. Allah Resulü böyle denmesin diye çok özel tedbirler aldı. Peygamberimizin katıldığı 27 savaş ve 60 tane gönderdiği 60 tane ordu, Akıncı birlikleri, bütün bu çatışmalarda ölen insan sayısı 150 tane. Hamidullah'ın tespitlerine göre. Beni Kureyza'nın hainlerinin idam edilmesi olayı hariç, o idamdır, o savaş değil. O bir idam, o bir cezadır. 10 saymazsanız geri kalanının 150 kadar olduğunu saymış, tespit etmiş Hamidullah. Düşmandan ölenlerin yani. Allah Resulü bu kadar ciddi önlemler almış, kimsenin ölmemesini sağlamaya çalışmış. Ve yine yarınlarda, bir sebep de şu, yarınlarda Müslüman olacak olan insanlar vardı, Hazreti Ömerler gibi. Bugünden öldürülmüş olacaklardı. Yarın Allah'ın aslanlarından olacak Ömerler, Halidler bugünden öldürülmüş olacaktı. Allah biliyordu, daha henüz anlamadılar. Mühlet vermek lazım. Bunlar ileride Müslüman olacaklar. Allah onu biliyor. Ve onun için Allah Azze ve Celle cihadı emretmedi Mekke'de. Sonraya bıraktı. Ve bir sebep de Mekke insanı, Bedevi yahut Bedevi olan veya olmayanlar, şehirde yaşayanlar veya köylerde yaşayanlar da şöyle bir ahlak vardı. Böyle mazluma acıma ahlakı vardı. Yani İslami hareketin Mekke'deki stratejisinde şunu görüyoruz: mazlum duruma düşene kadar bekliyor ve halkın sevgisini kazanıyor. Kitlelerin sevgisini kazanabilmek için zulme sessiz kalıyor. Çünkü bir hareket mazlum olursa, zulme uğradığı halde misilleme yapmazsa sevilir. Misilleme yaparsa aynı onlar gibi olmuş olur. O zaman taraftarları çoğalmaz. Misilleme yapmadığı zaman taraftarları çoğalır, sevenler çoğalır. Mesela Mekke'de Müslümanlara o kadar zulmedildi, intikam almadı Müslümanlar. Bir de 3 sene ambargo koydular. Müslümanlar şehir dışına attılar. Çölde böyle perişan vaziyette bıraktılar. Ekmek yemek, su vermediler. Kendi imkanlarıyla zorla yaşamaya çalıştı Müslümanlar. Bazılarının akrabaları gizli gizli yardım etti filan. Bu şekilde 3 sene ambargo. Kız alışverişi yasaklandı. Yemek vermek yasaklandı. Her şey yasaklandı. Ama sonunda ne oldu? Hepsinin kalbinde merhamet duyguları kabarmaya başladı. Ve sonra kendileri kaldırdılar. İçinden önce birisi merhamete geldi, diğerini gitti ikna etti. O da gitti, sonra ikisi gitti, diğer üçüncü kişiyi ikna etti. Dördüncü kişiyi ikna ettiler. Ve sonra gidip Kabe'de, bu zulümdür bu yaptığımız. Bunlar bizim akrabalarımızdır. Bunlara ekmek yemek vermiyoruz. Bunlar bize ne yaptı, biz bunlara bunu yapıyoruz dediler. Ondan sonra hepsi beraber tevbe ettiler. Tevbe derken Müslüman olmadılar. Ama bu yapılan zulmü engellediler. Yani böylece Müslümanlar o zulümlere karşı misilleme yapmayınca, kılıcı çekmeyince toplumun, kitlenin sevgisini kazandılar. Ve elbette ki bir hareketin de kitleselleşebilmesi için buna ihtiyacı vardır. Bütün bu sebeplerden sonra son bir sebep olarak sayı azlığını söyleyebiliriz. Seyyid Kutub'un burada en sona bunu bırakmış olması ilginçtir. Bir şey anlatmak istiyor. Yani kime sorsan, Mekke'de neden cihat emredilmemiştir sence desen, ilk söyleyeceği şey, o zaman sayımız azdı, gücümüz azdı. Halbuki bu en son sebeptir. Bu bir siyasetti. Bu bir metot idi. Sadece askeri bir strateji değildi bu. Bu bir siyaset idi aslında. Rabbani bir siyasetti bu. Ondan sonra bir sebep de sayı azlığı olarak görülebilir. Ama bu aslında en son sebep olabilir. Çünkü zaten Müslümanlar sayıları çoğaldığı zaman da yine mümkün olduğu kadar kılıç çekmiyorlardı. Gelin diyorlardı, Müslüman olun. Ellerinden geldiği kadar kimseyi öldürmüyorlardı. Çok savaş yaptılar ama ellerinden geldiği kadar kimseyi öldürmediler. Esir aldılar, öldürmediler. Öldürmeye gelmedik diyorlardı, yani bir diriltmeye geldik, anlayın bizi diyorlardı. anlamayanla savaşıyorlardı ama gene de öldürmemeye çalışıyorlardı. Yani sayı azlığı değil mesela, yani sayımı çok, kendine gene biz güzel davranmışız. Mekke'deki durum oydu. Medine'de neden Allah Azze ve Celle anlaşma yapılmasını istedi, hemen kılıç çekilmesini istemedi? Çünkü Medine'de de zaten bir tebliğ ortamı vardı, Mekke'deki gibi. Efendimiz orada konuşabiliyordu, anlatabiliyordu. Kılıç çekmeye de gerek yoktu. Şimdi bakın, ilginç bir şey. Müslümanlar sanki hani ev ev gezmişler, konuşmuşlar. Ve sanki kendilerini engelleyen olmuş. Hayır, şu anda da aslında isteyen gezip konuşabiliyor, anlatabiliyor. Bunu yapmıyor. Ondan sonra bazen böyle kafası çalışmayanların böyle teklifleri oluyor. İşte ne zaman şöyle yapacağız, böyle yapacağız gibi böyle saçma sapan konuşanlar oluyor. Sen sanki yapman gereken tebliğ yaptın da sana engel mi oldular? Sen tebliğini yapsana. Peygamberimiz Mekke'deyken de kılıca sarılmamasının bir sebebi buydu. Tebliğ yapabiliyordu zaten ama gizli ama açık. Sonuna kadar bütün imkanını kullandı. Kan dökülmesin istedi. Medine'de de aynı şekilde bütün imkanını kullandı, kan dökülmesin diye. Tebliğ için ortam müsaitti, bir sebebi bu. Yani Medine'de bu şekilde Medine'nin Yahudileriyle ve müşrikleriyle Efendimiz'in anlaşma yapmış olması, hemen savaşmamasının İki sebebinden birisi bu. Yani neden Medine'ye geldi? Sayı yine çoktu değil mi? Peygamberimiz orada hakimiyet kurdu. Medine'de Müslümanların dediği oluyordu. Mesela Medine vesikası diye bilinen o vesikada da ondan da anlıyoruz ki Medine'de Müslümanlar hakimdiler. Sonuçta gelip Peygamberimize başvurmak zorundaydı Yahudiler de müşrikler de. Söz Peygamberimizin sözüydü. Güç onlardaydı. Öbürlerin sayısı daha çoktu aslında. Yahudiler ve müşrikler. Sayıları bizden birkaç kat daha fazlaydı. Ama onlar paramparçaydılar. Ve liderleri yoktu. Yahudi kabileler birkaç kabileydiler. Paramparçaydılar. Müşrikler desen onlar da birkaç aşirettiler. Hepsi paramparça olduğundan Müslümanlar ise tek bir liderler olduğu için onlara hakim olabildiler. Yoksa onlar daha çoktu. Ama biz madem ki sonuç itibariyle hakimsek, gücümüz varsa, sözümüz geçiyorsa, daha doğrusu tebliğ yapabiliyorsak, o halde mesele yok dedi Peygamberimiz. Onlarla anlaşma yaptı. Saldırmazlık anlaşması. Bir şey olduğunda bana başvuracaksınız. Müslümanların hakimiyeti söz konusudur. Ama herkes kendi bildiği gibi yaşasın. Bir saldırı olursa Medine'yi hep beraber savunacağız. İster size olsun, ister bize olsun, toplu olarak savunacağız. Tamam mı? Tamam. Hepsi buna imza attılar. Peygamberimizin burada yani hemen kılıca sarılmaması, gücü olduğu halde, demek iki sebebe dayanıyor. Yani birisi tebliğ edebiliyor, ortam müsait, niye savaşsın? Zaten öldürmeye gelmemiş ki, diriltmeye gelmiş zaten. İkincisi de Efendimiz o dönemde Kureyş'le baş başa kalmak istiyordu. Onlarla anlaşma yapıyordu. Çünkü Kureyş saldıracak, biliyor Peygamberimiz. Mekke saldıracak. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te. Allah Resulü'nün izlediği bir siyasetti bu. Daha sonra Peygamberimiz Mekkelilerle anlaşma yaptı bu sefer de. Hangi anlaşma? Hudeybiye. 10 yıl saldırmazlık anlaşması. Onlar sonra bu anlaşmayı bozdular da. anlaşma iptal oldu. Ama Efendimizin Mekkelilerle anlaşma yapmasının sebebi nedir, hikmeti nedir derseniz, hani Medine'ye ilk geldiğinde oradaki Yahudi kabileleriyle ve Medine'nin müşrikleriyle anlaşma yapmasının, kılıç çekmemesinin sebebi Mekkelilerle baş başa kalmak. Düşmanını azaltıyor. Bu bir siyaset. Düşmanını azaltıyor. Sonra Hudeybiye anlaşmasında da Mekkelilerle anlaşma yapıyor. Saldırmazlık anlaşması. Bu sefer de hedefi Bizans. O tarafa rahat gitmek istiyor. Bu tarafta emin olmak istiyor. Tebu'ya doğru gidecek. Bizans'a doğru gidecek. Buradan bir saldırı olmaması lazım. Yani Allah Resulü'nün bu şekilde siyasetleri de vardı. Ve elbette ki bu gibi siyasetler, bunda bir haramlık söz konusu değil. Bunlar güzel siyasetler de sonuçta kan dökülmesini engelleyen siyasetlerdir. Anlaşma yapıyor, kötü bir şey yapmıyor yani. Bunlar bize örnektir aynı zamanda. Yani Müslümanlar diriltmek için varlardır, öldürmek için değil. Ve Efendimizin bu gibi siyasetlerini de takip etmelidirler. Efendimizin hareket metodu bizim hareket metodumuz olması gerektiği gibi, Efendimizin stratejisi de bizim stratejimiz olmalıdır. Siyaseti de bizim siyasetimiz olmalıdır. O yüzden bunların iyi anlaşılması lazımdır. Ve İslam'da savaşın caiz olmasının bir sebebi kula kulluğun kaldırılmasıdır dedik. En önemli sebebi budur. Vatan savunması için vatan savunmasını caiz görenler nasıl olur da Allah'ın savunmasını caiz görmüyorlar da taarruzu caiz görmüyorlar? Vatan savunmak kutsaldır da Allah'ı savunmak, Allah'ın gönderdiği kitabı savunmak, Allah'ın nizamını savunmak, insanları savunmak, o diktatörlerin emri altında müşrikleşmiş olan, onlara kul yapılmış olan o insanları savunmak da yine ahlakın bir gereği değil midir? Vatan savunmak kutsaldır da Allah'ı savunmak ve insanları şirkten kurtarmak kutsal değil midir? Bir tek vatan savunmak mı kutsaldır yani? Evet. Ve İslam ilk harekete geçme hakkına, ilk harekete geçen olma hakkına da sahiptir. Ve fıkıh kitaplarımızda da böyle ifade edilmiştir. Halifenin görevlerinden birisi de budur. O mazlumları, o kula kul yapılmış olanların kurtarılması için halife, İslam medeniyetinin lideri kılıcı çeker. Yani savaş ilan eder. Ve bu Müslümanların bir görevidir. Ama demin anlattığımız gibi kula kulluğu kaldırmak için, kendi hakimiyetimizi kurmak için değil, oraları sömürmek için değil, sadece kula kulluğu kaldırmak için ve dine sokmak için de değil, sadece onları özgürleştirmek ve dini tanısınlar ve karar versinler diye. Bu şekilde İslam'da cihadın sebebi, faydası, hikmeti de budur.